Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, Kur'an'daki şahsiyetler programında bizler şimdi de Kur'an'ın en büyük, en zor şahsiyeti olan, belki de düşmanımız, baştan ayağa bütün düşman şahsiyetlerin tek ifadesi olan şeytanı tanımanın, evet, arefesindeyiz şu anda. Bugün sizlerle birlikte Felak, Nas, İhlas surelerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Belki ardından vaktimiz yeterse Necm'e doğru bir yolumuz olacak. İşte bizler nasıl kitabı, kitapla beraberliği istiyor ve bunu cennet vesilesi yapmak istiyor isek, şeytan da karşımıza çıkıp bizim yolumuzu kesmek ve yoldan çıkarmak, o da cehenneme sokmak istiyor. Tarih boyunca bu derdi hiç bitmedi şeytanın ve şeytan her zaman kendine dostlar buldu. İşte böylesi bir konumda, düşmanımızı tanıma konumumuzdayız ve Rahman olan Allah ve Rahim olan Allah, bizi bizden çok seven Allah, bize kötülük odağı olarak, bir imtihan bölümü olarak şeytanın da kim olduğunu kitabında tanıtıyor. Ve tanıtmakla kalmıyor, ondan nasıl korunacağımızı, nasıl uzakta duracağımızı, ona nasıl kanmayacağımızı da bize öğretiveriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Mekke'de toplumsal hayatın içerisinde, yaşanan bir dünyanın içerisinde canlı bir hayat kurmak, yani yeniden yaşanılır bir İslam ile konuşmak durumundaydılar. Ağızlarıyla dini yaşamıyorlardı. Elleriyle, gönülleriyle, yürekleriyle ve tüm her hareket, tavır, duruş, reddediş, kabul edişleriyle İslam'ı yaşıyorlardı. Canlıydı yani İslam. Ve Allah-u Teala'nın emirleri ve Allah-u Teala'nın yasakları da Mekke toplumunun canını yakacak durumdaydı. Yani onlar bir düzen kurmuşlar, onlar bir plan yapmışlar ve bu planı insanlar üzerinde uyguluyor ve böylece babalarından devraldıkları, etraflarından, atalarından devraldıkları bir dini yine devam ettirerek böyle bir hayat projesi çizmiş. Zenginler zengin, fakirler fakir, patronlar patron, köleler köle, ezilenler ezenler, kadınlar ve erkekler, bir sistem, evlilik şöyle olacak demişler, boşanma böyle olsun demişler, koyunlar, kuzular, develer böyle olsun demişler, böyle bir sistem kurmuşlar ve kendi sistemlerinden kimileri memnun, kimileri rahatsız olsa da ne diyeceğini bilmez, akıp giden bir hayat varmış ama canlıymış bu hayat. Ama Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kitap gönderdi, bir Kur'an gönderdi ve Efendimiz bunu insanlara söyledi, okudu, okuduğunu ortaya koydu, bir tavır olarak ayağa kaldırdı, namaz dedi, namaz ikame edildi, ayağa kalktı, yürürlüğe girdi. Sonra Mekke'nin o dönemin belini büken bir infak ayeti geldi, sadaka, dağıtım, paylaşım başladı. Bu ve buna benzer uygulamalarla işte capcanlı bir hayat Mekke'de karşı karşıya geldi. Birisi küfrün canlı oluşuydu ki her konuda bir fikri vardı onların da. Bir diğeri İslam'dı ki işte o da hayatın tam karşılığı olarak Allahu Teala tarafından gönderilmiş bir din olarak duruyor ve işte mücadele bu noktada gerçek bir ivme kazanıyor, bir hız kazanıyordu. Şeytan ve şeytanın arkadaşları hem kendi bulundukları konumu terk etmemek, hem de ellerindeki avuçlarındaki adamları yitirmemek, hem de Müslümanların İslam yolunu tercih eden, Allah rızası için yaşamak derdinde olanların çoğalmasını istemediklerinden mücadelede koyu bir fanatikliğe sahiptiler. Ciddiydiler. Meselelerini anlamışlardı onlar. Acaba Müslümanlar bugün bu kadar ciddiler mi aslında? Kafirler yine bence aynı mantığı taşıyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü Kur'an o günde, bugün de geçerli olan bir söz ve Müslümanlık, İslam'ı yaşamak o günde, bugün de bizim için gerekli. Ve capcanlı duruyor aslında Kur'an'ın ayetleri. Her ne kadar insanlar bunu canlı olarak yaşamak derdinde olmasalar da bugün. O günkü kafirlerin yaptığını aynen yapan bir tavır ve devam ede gelen bir hayat var. Capcanlıydı onların düşmanlığı. Bugün de böyle olsa gerek. Ama Müslümanlar bu kadar ciddi değiller meselelerinde herhalde. Evet, böylesi sözlerden sonra, yani bir düşman tanınmak durumundayız. O günkü Müslümanlar gerçekten birçok yönden kuşatılıyorlardı. Ama biz şeytan denince sadece aklımıza böyle ağzına alevler çıkan bir garip mahluk geliyor. Zavallı bir mahluk düşünüyoruz sanki şöyle. Bizi yoldan çıkartmak için gelen acayip bir şey. Neyse o, onu düşünüyoruz bazen. Hayır. Çünkü şeytan gerçekten basit bir hileye sahip. Ve fakat hayat kadar güçlü bir hilesi var onun. Basit bir hile, zayıf bir hile ama bizim çabucak ağına düşürebilecek ve aldatabilecek bir hile. İşte şeytan bizden birisi oluyor, içimizden tavırlar sergiler gibi duruyor. Değişik yöntemlerle hayatımıza ve İslam'ımıza, kalbimize ve niyetlerimize sızıyor, bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bugün Felak ve Nas surelerini beraber düşüneceğiz sevgili dinleyenler. Arda arda geldiği bize söylenen bu sureler, Kur'an'daki sıralama olarak da arda arda ve kitabın en sonunda yer alıyorlar. Birisi 113, birisi 114. sure. Zaten şöyle diyoruz, şöyle biliyoruz. Bir Müslüman Kur'an'ını okur. 114 surelik bu Kur'an'ını okur. Bu bir yorum sadece. Okur, anlar, düşünür. Düşündükleri, hayatına geçirdikleri şeyler vardır. Ve kesmemeyi de niyetlidir. Felak suresini okur, Nas suresini okur en son. Ve tekrar Fatiha dönecek ve yeniden okuyacaktır. Niyeti ve derdi budur. Bununla birlikte hep sona geldiğinde, kitabı bir kere şöyle devrettiğinde Allah-u Teala sanki sonunda hatırlatır. Dikkat et, şeytan var. Dikkat et, şeytan dostları seni yoldan çıkartmak için çabalayacak. Dikkat et, samimiyetin içine sızacak, kalbine oturacak, göğsünün içerisine oturacak ve sana bir şeyler fısıldayacak. Vazgeç, dinleme, hemen devam et, hamd Allah'ındır. Rabbül Alemin olan Allah'a şükrediyorum de ve ona kulluğunu perçinle, dön Fatiha'ya diyorduk. Bu bir, böylesi devreden İslam, hayatımıza sürekli devreden bir okuma ve kulluk dairesi. Bunu devam ettirmek, bu tavafı devam ettirmek Müslümanın üzerinde bir borç. İşte kitabın sonundaki hatırlatma, uyarı önemliydi. Belki bu Mekke'de işte en başlarda geliyor. Allah-u Teala işin başında Müslümanları uyarıyor. Tekrar yeniden dikkat diyor. Yol boyunca size böyle bir azık lazım. Müslümanlar, Mekke'nin güzel Müslümanları, sizler daha nice yollardan geçecek, nice imtihanlar yaşayacak, nice saldırılara uğrayacaksınız, nice fedakarlıklar gerekiyor. İşte bu durumda sizin bir düşmanınız var. Şu anda tanıdınız, belli oranda tanıdınız. 20-21 surelik bir tanımanız var. Çünkü Kur'an'ı tanıdıkça düşmanınızı da tanımaya başlıyorsunuz aslında. Ama Allah özel olarak şimdi size işin başında bir tanıtımda bulunuyor. İşte Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ve aslında hepimize bir söz söyledi. Ve Kur'an'daki birçok surede biliyorsunuz böyle başlıyor. Ya da ayetlerin birçoğunun başında bu ifadeyi görüyoruz. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ve min şerri hasidin izâ haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvâsil khannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Muavizeteyn diye isimlendirilmiş bu sureler. İki koruyucu sure. Şeytanın tüm ayak oyunlarından bizleri koruyan iki sure ve kul ile başlıyor ikisi de. Söyle, anlat, konuş, ifade et, bunu gündeme getir, de ki, şöyle deyiver, sözlerin bu çerçevede olsun, bu söylem senin hayatında bir çerçeve oluştursun ya da. Eûzu bi rabbil felak. De ki, söyle, şöyle anlat ki, ben felağın Rabbine sığınırım. Felak, sabah manasına söyleyiverdik. En uygun belki şimdi bu. Sabahın, aydınlığın, oluşun Rabbine sığınıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Falikul Isbah geçiyor. Bir de Falikul Habbi ve Neva geçiyor. Tohumu yaran, bitkiyi çıkartan Allah ya da gecenin karanlığından aydınlığı çıkartan Allah. Burada da böyle işte. Sabahın Rabbi, yani sabahı yarıp çıkartan Allah, ona sığınıyoruz. Sonradan çıkan her şeyin sahibi olan Allah, daha evvel de yaradan O, sonradan oluşturan da O, biçimden biçime geçiren de O, işte onun sahibi olan Allah. Karanlığın yarılıp aydınlığın başlamasını elinde tutan Allah ya da tohumun canlanıp dirilmesine sebep olan Allah, İşte ona sığınıyorum. Kişi önce sığınmalı. Sığınmak kulluktur aslında. Çünkü sığınan kişi acziyetini kabul eder. Sığınan ben zavallıyım der. Muhtacım, ihtiyacım var. Koru beni Allah'ım deme durumundadır. Ve bu noktada kime sığınacağını da tespit etmiştir. O Allah'tır. O Rab'dır. O Melik'tir. O İlah'tır. İşte ona sığınmaya karar vermiş. Sığınak, sığınılacak olarak da sadece onu görmüştür. İşte bu noktada Rabbini bilmiştir insan, kendinin aczini anlamıştır ve sığınmaya karar vermiştir. Tabi bu sığınış önce dil ile olur ama aslında eylem planındadır. Yağmurun altında kalan adamın yağmurdan sığınıyorum demesi onun ıslanmasına engel değildir. O koşacak, aynı zamanda bir saçak altına da girecek, bir şemsiye tutacak, bir şekilde yağmurdan korunacaktır ıslanmaktan. Dolayısıyla şeytandan Rabbine sığınan adamın da önce tabii ki kime sığınacağını bilmesi, anlaması gerekiyor. Kendinin acziyetini kavraması gerekiyor ve sığınıyorum Rabbime demesi lazım. Daha düşmandan önce, düşman yok, şeytan yok ortada. Sığınacağımız kimse yok ortada. Allah bize öğretiyor. Eûzü, sığınırım. Sığınmayı öğrenmem lazım. Bir kere aciz olduğumu bilmem lazım. İşte böyle bir kulluk başlıyor. Sonra Allah. Neden sığınıyoruz peki? Allah'a sığındık. O her şeyin sahibi olan Allah'a sığındık. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan Allah'a sığındık. Bize canlılık verecek, ölümden yeniden bir hayata döndürecek olan Allah'a sığındık. Ama ya kimden? Min şerri ma halak. Yarattığı her şeyden, yarattıkların şerrinden. Yaratılmışların mutlaka hayır ve şer olarak bir görüntüsü, bir görünüm olabilir. Bir kullanım durumudur bu. Bir imtihan pozisyonudur. Dolayısıyla şer olabilecek, yaratılmışların şer olarak bize yansıyabilecek her türlü duruşundan ve durumundan Allah'a sığınıyoruz. Ve onlar özellikle üç şekilde şerde bulunabilirler bize. Yani yaratılmışların üç şekil tavrı olabilir. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Bunlardan birincisi, suyun şöyle yukarıdan aşağı dökülüp de bir oyuk oluşturması gibi karanlıkta zalimlerin zulmetmesi manasında gâsıkın izâ ve kap olabilir. Yani karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden diye hep meal verilmiş, böyle Türkçe'ye çevrilmiş. Bu belki de bu kelimenin içerisinde böylesi manaların olmasından kaynaklanıyor. Ama burada herhalde asıl anlatılan şey zalimin zulmüdür. Yani Allah'a rağmen insanların üzerine çöken, onların üzerinde egemenlik kurmaya, sulta oluşturmaya çalışan her türlü kişiler, bir araya gelenler ve tek başına bu işi yapmaya çalışanlar, işte onların hepsi, yani insanlar üzerine karanlık kurmak derdinde olanlar, Allah'ın aydınlığını kaybetmek, Allah'tan gelen nuru engellemek derdinde olanlar ve onların ceplerini delen, ceplerinde oyuklar oluşturan, onların yüreklerinde oyuklar oluşturan, onların ekmeklerini çalan, onların zihinlerindeki bilgileri çalan kimselerdir bunlar. Yani ellerini, Ebu Leheb ellerini, başkalarının iyiliklerini yok etme noktasında kullanan kimselerdir. Gâsikin izâ vekab. Tüm zalimlerin, yani delikler oluşturan, oyuklar oluşturan, kendisine aktarmak için geceleyin sinsice hareket edip, karanlıklardan yararlanıp, insanların üstüne çöken tüm bu tür tavırlardan, egemenlik dertlerinden Allah'a sığınırız. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ve bu karanlığı sağlamlaştırmak, bu sömürüyü çoğaltmak için de düğümlere üfleyen büyücülerin, neffaselerin de şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Sonra bir de böylesi sömürüyü tatlı gösteren, sömürü odaklarının yaptığı hareketleri, zalimlerin zulmünü şirin gösteren büyücüler var. Üzerimize düğümler atan, zihnimizdeki düşüncelerin oluşmasını istemeyen, kalbimizdeki duygu alarmlarının çalmasını istemeyen ve bundan dolayı da onların devrelerini kapatan, üzerlerine düğümler atan, basiretli bakışı, güzel duyuşu, iyi anlayışı engelleyen bir takım düğümlerle zulmün sürekli devam ede gelmesini tepemizde arzulayan böylesi odaklar da vardır. Bunlar neffase, yani üzerimize üfleyen, bizim başka bir hava ile teneffüs etmemizi sağlayıp bu sahte yalancı ortamda kendi üzerimizdeki oynanan oyunları fark etmemizi engelleyen şeytani büyüden, şeytanizmanın büyüsünden de Allah'a sığınırız. Ve bir de وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. Haset eden hasetçi kardeşin ya da yani yanımızdakilerin ayağımıza çelme takmasından, bizi aldatmasından, bize dost görünenlerin düşmanlığından Allah'a sığınırız. Ayrıca bir de hem ki şeytan Hazreti Adem'e olan düşmanlığı ilk önce kıskançlıkla başlamış. Beni ateşten, onu topraktan yarattı. Ben ondan üstünüm tavrıyla Allah-u Teala'nın sözlerine rağmen düşman kesilmişti. Mekke'de yine Ebu Cehil hakikati gördüğü halde diyordu ki, yani onlardan da bizden de nice şerefler var, yani kabilesini anlatıyor. Ve ardından diyordu ki ama onlar tuttular bizden peygamber çıktı dediler. Biz buna güç yetiremeyiz, olmaz böyle şey deyip peygamber reddediyor. Yani bunu yaparken de kıskançlık illetiyle kendi kabilesini, kendi şerefini daha üstün görme derdiyle böyle bir asabiyet, böyle bir sıkıntı ile şerre düşüyor, şerleşiyor. Hem kendine hem de müminlere karşı bir şer ateşi haline geliyordu. İşte hasedin böylesi bir şer olmasından da, böylesi içimize çökmesinden de Allah'a sığınıyoruz. Ya da ileride Yahudiler Medine'de böyle yapacaklar. Ya da münafıklar da aynı tavrı sergileyecekler. İşte tüm bu odaklardan Allah'a sığınıyoruz. Tekrarlarsak, zalimin zulmünden, üzerimize düğümler öfleyen büyücülerin şerrinden ya da haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Bunları böyle basit olarak, yani hemen şu hayatımızda yanı başımızdaki çileler olarak anlamamız mümkün olduğu gibi dünya planında, hani global mı ne diyorlar, öyle anlamak imkanına da sahibiz. Yani evrensel manada evrensel bir zulümden, evrensel bir üfleyişten, evrensel bir kıskançlıktan da bahsetmemiz mümkün olabildiği gibi kendi mahallemizdeki bir karanlıktan, bir karanlık dertten, üzerimizdeki kötülükten ya da bir büyücüden, bize üfleyenlerden ya da kıskanç bir dosttan, etrafımızdaki insandan bahsetme imkanına da sahip olabiliriz. Eğer ne olursa olsun bunu yapabilmeleri için bir kere bizim İslam üzere bir gayretimiz olması lazım. Böyle bir düşmanlıkla bize gelecekler. Mümin her durumda hemen Allah'a sığınacak, en başa dönecek. Rabbim sen güçlüsün. Bunlardan korkmuyoruz. Onların derdi, onların işi bu. Şeytanın mesleği şeytanlık bir kere. O bunu seçmiş kötülük olarak kendisine ve bunu devam ettirecek. Öyleyse o güçlü değil, o zayıf ama ben de acizim. Sana sığınıyorum Rabbim. Ey sabahın Rabbi, ey bütün oluşların ve çıkışların Rabbi, beni çıkart, beni kurtar, bana yeni bir durum nasip et. Kul a'udhu bi Rabbin nas. Öyle değil mi? Ey Allah'ım, söylüyorum, söyle dedin, söylüyorum, anlat dedin, anlatıyorum, konuş dedin, konuşuyorum, ifade et dedin, ifade ediyorum ki gul, söyle, sen de söyle dinleyen, dinledikten sonra yeniden söyle, kendi kendine söylediğin gibi ele, etrafındakilere söyle, başkalarına anlat, gul, sen de gündeme getir, bunu bir söylem haline getirelim, bunu bir konuşma haline getirelim, bunu böyle bir dert haline gelsin bu, basit bir dert değil, bir geyik olmasın, hani konuşma geyiği diyorlar ya o manada, öyle olmasın, ciddiyetle oturalım, konuşalım, oturmadan konuşalım, isterseniz yürü giderken, ayaktayken konuşalım, iş yaparken konuşalım, evi süpürürken konuşalım, yemeği yaparken konuşalım, her ne durumda olursak olalım, konuşalım ki a'udhu bi rabbin nas, de ki sığınırım insanların Rabbine. Bütün evren Rabbi olduğu gibi, Rabbul Alemin olduğu gibi Rabbün nas olan Allah'a sığınıyoruz. İnsanların Rabbine sığınırım. Melikin nas, insanların hükümdarına, melikine sığınırım. İlahin nas, insanların tanrısına, ilahına, insanların sevilecek, sayılacak, sözü dinlenilecek olan ilahına sığınırım ki kimden? Min şerril vesvesil hannas. Şerrinden o vesvasın ki hannaslık yapıyor. Böyle söyledik. Tek tek konuşalım isterseniz biraz da. Şerrinden sığınıyoruz yine şeytanın. O şeytan ki vesvese veriyor. Yani yüreğimize tıpırtılar koyuyor. Adımlarla etrafımızda dolaşıyor. Bizi çelmek, bizi yoldan çıkartmak, bizim ayağımızı kaydırmak istiyor. Kendi başına gelenlerin bizim de başımıza gelmesi için uğraş veriyor. Bundan dolayı Allah vahyettiği halde o da vesvese vermek derdinde şüpheye sokmak, şirke sokmak, günaha sokmak, tereddütlere yuvarlamak derdinde hannaslık yapıyor. Onun adı hannas çünkü nedir hannas? Bir görünüp bir kaybolan gezegenlere de hunnes denmiş ya da ceylanlara da bu ad takılmış. Şeytanın bu adı da var hannas. Yani öyle ki bıkmaz, usanmaz, gider ve gelir, devam eder, hacı yatmaz mı derler, işte onun gibi. Yani yenilmeye doymayan bir düşmandır o. Avuzu çekersin, sığınırsın, karar verirsin, işini bitirirsin, yumruğu patlatırsın, döversin bir sabah, sonra gider, kaçar, yok olur, ezan okursun, gamet okursun, gider yine. Sonra yine biter yanımızda, yine başlar fısıltısına, yine başlar sözüne, devam eder. Ne kadar da gayretli, ne kadar da azimli, ne kadar da vazgeçmez bu. Ya ben, ya ben kulluğa bu kadar azimli miyim? Ya ben kulluğa bu kadar derdim var mı? Hep devam etmek istiyor muyum ben? Ben böyle olmalıyım. Şeytan o yapacak yapacağını elbette ama ben de kulluğa devamlı olmalıyım sürekli. Aman Allah'ım demeliyim. Devam etmeliyim çünkü başka kapımız yok demeliyiz. Ve acziyet ile Allah'a yalvarmalı, secdeye kapanmalı. Bir çokça günahımız olsa bile Rabbim demeliyiz. Allah'ım demeliyiz. İlahım demeliyiz. Sensin Melikim, sensin Rabbim demeliyiz. Sana sığındım şeytandan, kendimin şeytanlaşmasından, yüreğimdeki fısıltılardan, kendimin kendimi aldatmasından sana sığınıyorum Allah'ım demeliyiz. İşte tüm bunlarla böyle bir derdimiz oldu mu ne sözler söyleriz? Allah'a doğru yönelmeli ve şeytandan kaçmalıyız. O hunnes ne yapar? O hannas yani ne yapar? Gizlenir, tekrar çıkar. Ummadık bir anda gelir, konuşuverir. Öyle ki aldatır, yüreğimize bir sıkıntı verir. ve bizi belki de bazen gelir şöyle, aa çok güzel namaz kıldın der, sen muhteşem bir adamsın, bak ne güzel de anlattın, hele filan diye bir gaz verir şöyle bugünkü tabirlerle, birkaç şöyle bir üfler bize, şişeriz, havalanırız, oldu deriz bu iş. Hatta öyle ki bilemeyiz bile havaya girdiğimizi, ama o noktada şeytan sevinç içerisindedir. Şöyle bir kere havaya soktu mu, epey devam ettirmekte çünkü ve bu da bizim Allah'ı unutup, kendi aczimizi, kendi zavallılığımızı unutup, kendimizi hafifçe büyük görmek derdine düşüşümüzdür ki şeytanın en büyük galibiyeti bu noktadadır. Ya da bazen gelir şöyle soldan yaklaşır, kadın, kız, erkek, günah, içki, kumar, neyse bildiği tüm kötülükleri şirin göstererek, yapılası göstererek, oyun ve eğlence derdi, çoğaltma derdi, dünyayı kullanarak işte böylece bizi kandırmak için uğraşır. Önden gelir, arkadan gelir, ölümü unutturur, ahireti unutturur, derdi günü para pul ettirir bize, aman aman şunu da alayım derdiyle habire koşarız, önümüze bir ot konmuş sanki keçi gibi, hani ya da başka hayvanlar gibi, habire onun derdiyle koşup duran dururuz, ya böyle aldatır, ya da evveli ağlatır, geçmiş günlere yazıklattırır, vahlatır da vahlatır, bugünü yaşatmaz neticede. Derdi hep şu anın kullukla geçmemesidir. O çok peşin düşünür. Onun derdi senin şu an kul olmamandır. O geçmişe üzülmez, vah demez. Yani şu adam 50 yıldır Kur'an okuyor, 60 yıldır namaz kılıyor, ne yapacağız diye düşünmez. O hemen bu an düşünür. Ben bu an şu adamı ne yapabilirim? Şu an bu adamı nasıl yoldan çıkartabilirim derdindedir. İleriyi de düşünmez. Bu andır onun derdi. Ben de bu anı düşünmeliyim o zaman. Bu an Allah'a nasıl kul olmalıyım? Ben geçmişte hatalarım var ya da iyiliklerim var. Ama oldu bitti tamam şimdi. Ya yarın onu bilmiyorum zaten. Ne olarak gelecek bana? O zaman şu anımı değerlendirmeliyim. İşte şeytan bu derdiyle belki de bu benim böyle bir derde ulaşmamı engellemek için اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ insanların göğüslerine vesvese verir. Yani kalplerine, onların yüreklerine fısıltı yapar. Akıllarını bulandırmayı ister, onun için uğraşır. Ama onun hedef bölümü insanın kalbidir. Bütün vücudunda kalbi hedeflemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de takva buradadır diyordu ya, kalbi hedefleyip, kalbi işaretleyip. Müminin Allah'a kul olduğu yerde kalbidir. Özellikle kalp düzgün hale gelmelidir. Şeytanın da derdi orayı bozma, orayı değiştirme, farklılaştırma, işte bu noktada çabalamaktadır. O vesvese verir kalbe, insanların yüreklerine. Minel cinneti ve nas, onun ordusu, onun adamları, onun partisi, onun ekibi, yani bu hannas kitlesi cinlerdendir, insanlardandır. İkisinden de karışıktır. Ondan da adamları olabilir. Onları da tavlamış, onları da kendi yanına çekmiştir. İşte böyle bir şeytan hem Mekke'de o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına uğraşıyor, değişik vesilelerle geliyordu. Bazen Mekkelileri kullanıyor, yani o günkü kafirleri kullanıyor, onların düşmanlıkları vardı. Yani zalimce geliyorlar, işkence ediyorlar, kötülük yapmak derdindeydiler. Ya da fısıltılarla yaklaşıyorlar, hizmetçinin kulağına eğiliyorlar, kölenin ensesine yaklaşıyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Dövüp vazgeçirmek için çabalıyorlar, sonra fısıltılarla konuşup iyileştirmek, bak ki sana şöyle vaatler sunuyorlar, bahçe alalım, bağ alalım, ev alalım, araba alalım, gel seni ortak yapalım diyorlar, bir şekilde yoldan çıkartmak istiyorlardı. Olmadı mı? Evet, kuduruyorlar, perişan oluyorlar ya da aşiret damarlarını kışkırtmaya çalışıyorlardı. Ama bu adam falan oğullarından, sen ki filan oğullarındansın, olur mu deyip insanların bu yola girmesini engellemeye çabalıyorlardı. Bıkmıyorlar, usanmıyorlar, cinler ve insanlar, şeytan tüm ekibiyle birlikte İslam'ın mümin oluşun önüne geçmek için yöntemler deniyordu. Oysa Müslümanlar, o günün müminleri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları, Ebu Bekirler, Hatice'ler, Ömer'ler, Zeyd'ler, Ali'ler, işte hep beraber Rabbe kul olmak için onlar da tüm yöntemleri deniyor. Şeytanın tüm tavırlarına karşılık onlar da sığınmanın, Allah'a sığınışın tüm yönlerini arıyorlar, bunun derdini, çilesini çekiyorlardı. Evet Müslümanlar, Allah-u Teala kitabında bize bir başka şahsiyet olarak şeytan ve şeytan dostlarının görüntülerini tanıttı. Bu gerçekten uzun ve güzelce konuşmak gereken bir konu. Tekrar kitapla beraber değerlendirilmesi gereken bir konu. İnşallah tekrar tekrar önümüze çıktığında konuşacağız belki de. Vaktimiz yettikçe, nefesimiz yettikçe. Ama siz zaten kitapla beraberle devam ediyorsunuz. Bunu okumak hep beraber hepimizin görevi. İşte bunu okurken bazen Araf suresinde, bazen Nisa'da ve diğer surelerde şeytanın bir takım hareketlerini gözleme imkanına sahibiz. Onu neler yaptığını, neler yapabileceğini görüyoruz. Hangi kavimlere, hangi şekillerde gelmiş kitapta anlatılıyor. Bunlar yeniden bakmak, yeniden düşünmek Müslüman olarak bizim görevimiz. Ama hemen Rabbini tanımadan bu iş olmayacağını bilinciyle Allah-u Teala bize İhlas suresiyle kendini tanıtıyor. Şimdi müminler kitabın temel konusu olan Allah'a kulluk noktasında Rablerini tanımak durumundalar. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. İhlas suresi, samimiyet ve ciddiyet suresi. Bir bağlılık anlatır bu sure. Allah'a kulluk. Sığınmışım, sığındım Rabbime. Rabbim acizim dedim, kavradım. Onun kim olduğunu tanıyorum. Allah bana kendini öğretiyor. O Subhan olan ve ben de Subhanallah diyorum. Allah'ım seni doğru tanımak derdinde, sana doğru kulluk yapmak azmindeyim. Bu benim işim, bu benim görevim, bu benim kulluğum. Bana yüklediğin şey bu zaten. Ben bu dertle yalvarıyorum, yakarıyorum, ibadet ediyorum, kulluk yapıyorum. Ama Rabbimiz bir daha tanıtıyor kendini, bir daha öğretiyor bize ve zihnimizde ve kalbimizde kendisinin kim olduğunu iyice belletiyor. Demek ki müminler şeytandan ve şeytanın tüm hareketlerinden kaçınabilmek için Allah'ı da doğru tanımak, Rabbimizi doğru öğrenmek ve ona samimiyet ve ciddiyetle bağlanmak gerekir. Ben her zaman şaşırmışımdır bu surenin karşısında. Ne diyeceğimi bilememişimdir çoğu kez. Çünkü İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk bir sure. Yani bunda anlatılan konu sanki Kur'an-ı Kerim'in üçte bir konusudur. Çünkü Allah kitabın her tarafında kendini tanıtır bize. O alim olduğunu söyler, o halim olduğunu söyler, o aziz olduğunu söyler gibi gibi. Kitap hep Rabbimizin tanıtımıyla doludur. Ona nasıl kulluk yapacağım konusu işlenmektedir her yerde. Bu durumda İhlas suresi gerçekten Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi ve fakat konu itibariyle de diyebiliriz ki Kur'an'ın en yoğun suresi. En çok söz söylenecek suresi. Bu durumda iddialı konuşmanın bir alemi yok. Allah-u Teala burada bu sure indiğinde Mekke gündemine bomba gibi düştü bu sure ve Allah-u Teala sanki çok büyük bir manifesto mu diyorlar yeni kelimeyle bir bildiri okudu onlara. Bitti işleri o zaman kafirlerin. De ki Allah birdir. Allah her konuda birdir. Bütün hayat onun elindedir. O birdir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Hiç kimse ona karışamaz. Hiç kimseye muhtaç olmayandır o. Her şey ona muhtaçtır. O daima her şeyi sağlayan ve hiç kimseden bir şey beklemeyendir. Lem yelit ve lem yulet. Ezeli olandır, ebedi olandır. Anne değildir, çocuk da olmadı. Dolayısıyla Allah lem yelit ve lem yulet. Doğmadı, doğurmadı. Ve lem yekun lehu küfven ahad. Ve onun bir dengi, bir ortağı, bir benzeri, bir eşiti yok. İşte böyle bir Allah'tır. Bunu söyle, bul. Bunu ifade et, bunu haykır. Bunu gündemde tut, bunu gündeme getir, bunu ifade et, bunu güncelleştir mi diyelim? Evet, bu olsun sözünüz hep. Bunu söyleyin, bununla konuşun. Başlarken sözlere, hayatınızın her bir döneminde Allah'ın bir olduğunu, Samet olduğunu ve bir ortağının benzerinin olmadığını, başta ve sonda hep Allah olduğunu bilerek hareket et. İşte böyle olsun. Mekke'de, evet insanlar, Lat, Menat, Hubel, Uzza ve bir alay puta, heykele ve bir takım kurallara uyuyorlar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler kendilerini büyütmüşler. Onlara da tapınılıyor sanki neredeyse. İşte böyle bir ortamda artık İslam'ın ne dediği tam net olarak ortaya konuyor bir daha. Zaten söylenmiş, ifade edilmiş ve buna rağmen şeytanizma onu eğip bükmeye çalışmıştı. Allah-u Teala yeniden tevhidi ortaya koyuyor ve Allah birdir deniliyor. Ve bu surenin ismi İhlas. İşte bu şaşırtıcı. Yani Kur'an-ı Kerim'in surelerinin isimleri genelde içinde geçen konular ya da isimlere göre düzenlenmiş. Ama İhlas suresi farklı biraz. İçerisinde hiç geçmeyen bir kelime ona ad olmuş. Samimiyet, ciddiyet suresi diyebiliriz. Süzme, müminlik suresi diyebiliriz böylece. Mümin olmak gerçekten ciddiyet istiyor. İçtenlik istiyor. Bütün için Allah'a ait olması gerekiyor. Bütün özün Allah adına olması gerekiyor. İşte böyle bir bağlılık olduğunda şeytan ne yapar ki? Böyle bir Allah'ı ben bildiğimde, kalbimde anladığımda, dilimde söylediğimde, hayatımda evet ona itaat ettiğimde şeytanın söz mü olur? Nasıl şeytanı güç yeter ki? Hayır. İş bitmiş, olan olmuştur. Bu sureyi bu kadar ifade edeceğiz sevgili dinleyenler. Mekke döneminin işte bu tam başlarının bitişi, artık orta dönemine yaklaştığımızda bu ifadeler Mekke'de ciddi bir şekilde anlaşıldı ve kavrandı. Düşman da anladı sözün ne olduğunu. İslam ne diyor? Alabelesi olmadan ifade edildi. Karışık kuruşuk söylenmedi yani. Netti bir söylem. Müminler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir dine inanıyorlar bu çok belirgindi. Karışmadı, karıştırılmadı. Başka bir şeye benzemedi, benzetilmedi. Dosdoğru bu dinin Allah'ı ortaya kondu. Bu dinin peygamberi kendini ifade etti. Bu din kendini ortaya düzenli bir şekilde ne ifade ediyor, ne demek istiyor belirtti. Müminler de bunu ortaya koydular. Bunun yoluna geldiler. İşte bunlardan sonra ilk defa açıkça okunan bir sureyi yaşayacağız şimdi. Uzun bir sure, sadece değinilerde bulunmak isteyeceğim. Yani bu surenin neler ifade ettiğini sadece söylemeye çalışacağım. Gerisini siz sevgili dinleyenlerime bırakıyorum. Yani bu surenin konularını, tefsirini, açıklamalarını siz kendi imkanlarınızla yeniden öğreneceksiniz. Suremizin adı Necm suresi. İlk defa rivayetlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere karşı topluca bir sure okudu böyle. Belki daha evvel bugüne kadar Mekke'nin bu yılına kadar ki rivayetlere göre 5. yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetler okumuş, onlara tanıtmış ama bu genelde bireysel oldu. Birkaç kişiye oldu, bölük bölük, parça parça oldu. Herkes Efendimizin peygamberliğinden haberdar. Bu biliniyor Mekke'de, konuşuluyor ama topluca bir ifade ortamı oluşturulmadı. Madem öyle gel bakalım seni bir dinleyelim demediler. Bilakis bunu engellemek için çabaları var. Değişik ortamlarda Kur'an okunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri kulaktan kulağa gidiyor. Müminler, iman edenler de onun sözcüsü durumundalar. Ama bu hep kapalı bir ortamda sanki biraz gizliymişçesine yapılıyor. Ve böylesi bir mücadele ilk defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini Mekke kafirlerin önünde okudu ve onlar sus pus olup koskoca bir sureyi dinlediler, etkilendiler ve gerçekten sure karşısında abondone mi deniyor ona, böyle tutulup kaldılar. Ne diyeceklerini bilemediler. Efendimiz secdeye kapanınca sure sonunda rivayet o ki onlar da secdeye vardılar. Hatta secdeye varmaya inat edenler, onlar öyle etkilendiler ki ellerine toprak alıp onlar da başlarına götürdüler. Ve böylece değişik bir manzara canlandı Mekke ortamında. Şaşırdılar. Hatta Habeşistan'a gitmiş olan müminler vardı. Onlar döndüler filan deniliyor. Tabii ben bu rivayetleri, sure hakkındaki bu sözlerin çok fazla kritiğini yapmak istemiyorum. Çünkü o zaman surenin inişi konusunda zihnimizde bir çatışma, bir çelişme olabiliyor. Bilgimiz bu noktada çok fazla yeterli değil. Öyleyse sadece bu sureyi böylesi bir ortamın ifadesi olarak dinlemek durumundayız. Ne diyor Allah-u Teala? Onu şöyle anlayalım yeniden. Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi Necm suresi. Necm, yıldız demek. Kur'an'dan bir bölüm demek. Ya da ot manasına da geliyor. Yeşillik manasına da geliyor. Yani çok ilginç. Bu kelime hem yerin bitirdiği bir şey manasına geldi, hem de gökteki yıldız manasına geliyor. Hem de bu ikisi görünen alemi anlattığı gibi bir de görünmeyen alemden bir şey yani vahyi anlatıyor. Kitabımız bu suresiyle bize vahyi tanıtacağı için de bizim daha çok hoşumuza vahiy parçası, vahiyden bir bölüm olması yani kelimenin bu manası hoşumuza gidiyor. Fakat hani yıldızlar da yol gösterir ya, böylesi anlamak da o da gerçekten hoş bir mana. Evet sevgili dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi okumak, onun söylediklerini onun ağzından dinlemek ne hoş olurdu. Ama isterseniz siz de şu anda kalkın, zihin olarak kalkın, yürek olarak kalkın. Ben gücüm yetmez ifadelendirmeye, benim dilim çok iyi dönmez, yeteneklerim bu noktada gelmez peşimden, kalbimin istediği şeyleri dilim galiba döndürmez. Bu durumda siz yüreğinizi alın şöyle elinize, kafamızı şöyle alalım öteki tarafımıza ve gidelim yıllar öncesine, Mekke sokaklarına. Bugünkü Mekke sokakları biraz farklı. O günkü Mekke sokaklarına şöyle daha tozlu, daha gariban, daha bir kat iki katlı evlerle dolu. İşte Kabe üzerinde örtü var ve orada bir yerde kalabalık bir ortam. İleri gelen Mekkeliler sıralanmışlar, yan yana kenara duruyorlar, dikkatle dinliyorlar. İşte şuradaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o dikilmiş ayağı, dilinde ayetler, gariban müminler var, sokak çocukları belki bir kenarda dinlemekte, kadınlar şöyle sağdan soldan uzak uzak dursalar da kulakları çok yakın Efendimizin sanki ağzında. İşte böyle bir ortam, böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuyor olsun. Biz de dinliyoruz, kulağımız onun ağzında sanki o söylüyor, biz dinliyoruzcasına. Bakın Allah Resulü neler söylüyor, Allah bize ne diyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ثُمِرَّهُ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Devam etmek mümkün. Ayetler o kadar hoş ki, sözler sanki şu anda anlamasak da yüreğimize iniyor gibi. Anlamaya çalışalım, ifadelendirmeye çalışalım. Ben tekrar söylüyorum, bu surenin bütününü sizlere bırakacağım. Ben sadece belki böyle bir girişle kalacağım. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Battığı zaman yıldıza yemin olsun. Yemin olsun şu yıldıza battığında. Sizin arkadaşınız, sizin şu arkadaşınız, yanınızda beraber olan şu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o azmadı, sapıtmadı, yoldan çıkmadı. مَا ضَلَّ sapıtmadı. وَمَا غَوَى azgınlığa da düşmedi. Yani kendi nefsi için, bir takım para pul menfaatleri için kaymadı, kendini kandırmadı, sizi kandırmadı, yoldan çıkmadı, başka yöne sapmadı, kötülük dilemedi, kötüleştirmek de istemedi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O hevasından, hevesinden, havasından, arzusundan, kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan yanlışlarıyla konuşmaz. O Allah'tan konuşuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Ona vahyedildi çünkü. O sadece vahy olanlarını söylüyor. O sadece kendisine Allah'ın söyle dediğini söylüyor. Ona Allah'ın aktardığını aktarıyor sizlere o. Evet, o vahiy konuşan bir peygamber. Kendisinden konuşmaz. اَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى. Çünkü ona bu Kur'an'ı, bu kitabı güçlü olan öğretti. Cebrail öğretti. اَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى. Onu getiren elçi de öyle. Onun geldiği Allah da öyle zaten. زُمِرَّهُ. Evet, bu Allah'ı o getirdi. Öyleydi, seyredilecek durumdaydı. Güçlüydü, kuvvetliydi Cebrail. Ve aynı zamanda güzel ve gerçekten şerefli, seçkin birisi. Festeva ve doğruldu. Dinlemek için veya anlatmak için. Ve huve bil ufukil ala. o yüce ufukta belirdi. Sümme denafet edella, sonra şöyle eğildi, aktı, geldi, diz dize oturdu. Fekâne kâbe kavseyni ev edne, aralarında hiçbir fark kalmadı Cebrail ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yan yanaydılar. Ve evha ila abdihi ma evha. İşte bu noktada Allah kuluna ne vahyedecekse vahyetti. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Gönül yalanlamadı gördüğünü. Ama siz yalanlıyorsunuz. Efe tumarunehu ala ma yara. Siz yalanlıyorsunuz onun gördüğünü. Nereden bildiniz? Neye göre konuşuyorsunuz? Ne adına konuşur? Neyi gördünüz ki zaten siz? Ne var ki görebildiğiniz? Kendi ortamınız, kendi hayatınız var. Kendi kavanoz, küçük dünyanızda yaşıyorsunuz. Ne bilirsiniz ki zaten ötelere dair? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى. Daha evvel de görmüştü. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Müntehada, Sidre-i Müntehada onu görmüş. O son noktada, son ağacın olduğu yerde. عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى. Meva cennetinin yanında. İz yavşe sidrate ma yavşa, sidreyi bürüyen bürümüştü. Ma zâgal basaru ve ma dağa. Ne göz kaydı ne de azgınlığa düştü. Şaşırmadı, bildi, anladı her şeyi. Lekâtera âmin âyâti rabbihil kübra. Rabbinin büyük ayetlerini görmüş ve anlamıştı. Ama siz efera eytümün late vel uzza. Ne dersiniz? Lat, menat, uzza hakkında haber verin hele onlar ne? Ve menate sâlisetel uhra. Şu üçüncüsü olan menatı, elekum zekere ve lehul unsa, tutuyorsunuz erkekler bizim, dişiler Allah'ın diyorsunuz öyle mi? Yani dişiler Allah'a verdiniz, dişiler Allah'ın da, erkekler sizin mi? Ne demek yani bu? Onlar kadınlara önem vermiyorlar, onları kullanabilecek bir malzeme olarak görüyorlar. Bundan dolayı da tanrılarını, ilahlarını, tanrıçalarını yani kadınlar kabul ediyorlar, dişiler kabul ediyorlardı ki onların üzerinde de egemenlik kurabilsinler. Yani onların dinleri de aslında putları da sahteydi, kendilerine tapıyorlar, kullanabilecekleri tanrılar ediniyorlar, bunlar da Allah'ın kızlarıdır deyip Allah'ı da yönletecek, yönlendirecek bir tanrı olarak görüyorlardı. Böylesi bir yanlışları vardı. Öyle mi? Bu ne kadar yanlış? Tilke izen kısmetun dıyde. O zaman bu nasıl bir dağıtım? Bu nasıl bir yanlış iş? Bir anlayın hele. Böyle bir paylaşım olabilir mi? Bu ne çarpıklık? İnhiye illa esmaun semmeytumuha. Oysa bu sizin isimleriniz. Entum ve abâukum mâ enzelallahu biha min sultan. Allah bir delil indirmedi bu konuda. Allah'ın bir sözü yok. Bu sizin ve babalarınızın ağızlarından çıkan uydurma isimler. Bunları siz takıyor, sonra bunlar önemli diyorsunuz. Bir şey buluyor, bir kural koyuyor, sonra olmaz diyorsunuz. Hani futbol kuralları gibi. Öyle niye oldu da böyle olmaz? Basket kuralı top işte şu delikten girecek, futbol kuralı şuradan şu iki delik arasından girecek. Voleybolunki şöyle olacak. Bu kurallar siz koyuyorsunuz gibi sanki işte bunlar da sizin kurallarınız, kendileriniz uydurdunuz. İyette bi ona illa zan, oysa siz zanla bir takım sanılara, düşünüyorum kilere uydunuz da ve ma tehvel enfus ve kendi heva ve hevesinizin ürettiği bir takım yanlışlara, arzu ve isteklere tutuldunuz. Ve lekad ca'ahum min rabbihimul huda, oysa Rabbinizden yol gösteri geldi. Artık bu iş bitti. Ayan beyan bir yol var önünüzde. Ta İbrahim'den bu yana gelen o yol, şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yenileniyor, size tekrar gösteriyor. Em lil insani ma temenna. Yoksa insanın başka bir isteğim var. Falillahil ahiretu vel ula. Oysa ahiret de bu dünyada Allah'a aittir. Her şey onun elindedir. Tamam artık, durun ve kavrayın. İşte Allah-u Teala kitabının bu suresinde de vahyin kendisine ait olduğunu, her şeyi yerli yerince yönetenin, yönlendirenin kendisi olduğunu çok ilginç bir şekilde ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle böyle bir vahiy alışveriş ortamını, atmosferini öyle canlı anlatıyor ki biz kelimeler kurmak, bulmakta, bunu bir şekilde tekrar yeniden Türkçeleştirmekte, tercüme edebilmekte güçlük çekiyor. Bunu anlamakta güçlük çekmiyoruz. Bu yakınlığı fark edebiliyoruz. Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınlığını, ona gönderilen Cebrail'in aradaki o gidiş gelişlerini, Efendimiz'e yan yana oluşlarını anlayabiliyor. Vahyin direktman ezel ve ebed sahibi olan, her şeyin sahibi olan o Allah tarafından kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde gelişini anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Fakat içeriğinde evet onda zorluk çekiyor, kavramak da mümkünümüz yok. Bunu yüreğimiz yetmiyor, zihnimiz yetmiyor. Sadece iman ediyor. Allah'ım diyoruz. Sen gönderdin. Senin sözün hak. Kabul ediyoruz. Bu vahiy sana ait. Tamam, teslim olduk demekten başka da çare bulamıyoruz. Çünkü gerçekten muhteşem bir şey. Göklerin ve yerin ve her şeyin sahibi olan Allah kuluna, insanlardan bir insana, Mekke'nin o dar sokaklarında yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Ona yakınca yaklaşıp sözünü söylüyor. Muhteşem bir durum. Gerçekten çok fevkalade bir olay. Müslüman kalbi titriyor bu durumda. Ve Allah-u Teala'nın kendisine ilgilendiğini bilmek, ona özel, sana diye ayet gönderen bir Rabbimiz olduğunu bilmek, bize yol çizen bir Allah'ımızın olduğunu bilmek, Müslümanı güçlü kılıyor, onurlu ve şerefli yapıyor. Bu an kalbimizi böyle hareketlendiriyor. Necm suresini okurken bu kitabın, bu ayetlerin Allah'tan direkt bana geldiğini bilmek, evet, beni farklı hale getiriyor. İşte müminler, bu herhalde Mekkelilerin de kalbini evet sarstı. Onlar da bir an durdular, anlamaya çalıştılar ve ama inatları galip geldi. Kendi putlarının yolunda devam etmek yine onların derdi oldu. Menfaatlerini, heveslerini ve arzularını terk edemediler ve yine Allah adına ürettikleri o yalan dine, o yalan vesveseye yeniden kapıldılar. Ve melekleri tanrı etmeye çalıştılar. Onlar şefaat edecek bize dediler. Oysa Allah-u Teala dedi ki onların şefaatleri size bir şey sağlamaz. Ancak Allah'ın razı olduğu kimse ahirette şefaat edebilecek, ondan başkasının sözü geçmez diye devam etti. Bundan sonraki ayetlerde ki bu suremiz 62 ayetlik bir sure. Allah-u Teala değişik örnekler veriyor. Kafirlerin neden kafirliği olduğunu, sapıklıkların ne noktada olduğunu tekrarlıyor. Kısaca ifadelendirmeye çalışalım bazılarını. İnnellezine la yu'minuna bil ahireti le yusemmunel melaikete tesmiyetel unse. Onlar, o kafirler, ahiretine inanmayanlar, melekleri dişi diye isimlendirdiler. Onlara dişi isimler taktılar. Bunu yaparken وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ onların bir ilmi yok. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ sadece zanna tabi oluyorlar. Kendi düşüncelerine uyuyorlar. Heva heveslerine tabi oluyorlar. وَاِنَّ الظَّنَ لَا يُونِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ oysa zan, bu tür bir zan bir düşüncenin ürünü değildir. Zihinsel, güzel bir mantığın eseri değildir. Bu sadece heva ve hevesin konuşmasıdır. Bu da haktan hiçbir şey barındırmaz. Öyleyse فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا böyle zikirden, Allah'ın kitabından yün dönmüş, ona yönelmemiş, ondan vazgeçmiş, kitaba sırtını dönmüş kimselere sen de boş ver, dinleme, onları düşünme, takma kafaya onları, sen devam et. وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا ve dünya hayatına kapılmış, onu isteyip duran kimseden sen de dön yüzünü, vazgeç ondan, dert etme ama anlatmak olacak. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ İşte onların ulaşabildiği bilgi bu. Sen onları anlatmaya devam et. İnne rabbeke huve a'lem bimen dalle an sebilih ve huve a'lem bimen ihteda. Senin Rabbin biliyor kim yolda doğru, hangi yolun doğrusunda gidiyorlar. Hangileri de sapıtmışlar da yanlış yollarda gidiyorlar Allah biliyor. Velillahi ma fis semavat ve ma fil ard. Bilmez mi Allah göklerin, yerin, ikisinin hepsinin sahibi? Yecdiyellezine esâ'u bima amilu ve yeziyellezine ahsenu bil husna. Kötülük yapanları kötülüklerinin karşı taraf cezalandır. İyilik yapanlara ise cennet verecek. İşte o Allah'tır, buna gücü yeter. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Evet. Okuduğum bu ayette de Rabbimiz şöyle söylüyor bizlere. Onlar, o müminler, o cennete ulaşacak kimseler ki onlar günahlar işlerler belki. Ufak tefek bazı hataları olabilir. Bir takım yanlışları olabilir ama kötülüklerinden vazgeçmek derdindedirler. Ve büyük günahlara sapmaktan, Allah'ın memnun olmayacağı şekilde yaklaşmaktan korkarlar. Ve onu kıracak, onu üzecek, Rabbi memnun etmekten uzak durumda olan tüm hayattan kaçınırlar ve büyük günahlar, büyük yanlışlar, temel hatalar işlemekten vazgeçerler.
ve Allah'ı memnun etmek için bir çaban içerisinde gayret gösterilir. İşte böylelerini Allah bağışlayacaktır. Allah gerçekten bağışlayandır ve herkesin ne durumda olduğunu bilmektedir Allah-u Teala. Siz kendinizi temize çıkartmaya çalışmayın. Kendinizi iyi görmeye kalkmayın. Hep Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah bilmektedir sakınanı ve takvalı olanı. Evet, görmüyor musun peki şimdi bu yüz çevireni? Sonra o ne yaptı? Biraz veriyor şöyle bazen ara sıra. Toplumsal bir takım memnuniyetleri sağlamak için veriyor. Ama sonra geri kalanı sımsıkı elinde tutuyor. Oysa her şey Allah'ın elinde. Biliyor mu o her şeyin ne olduğunu, gaybın ne durumda olduğunu? Daha belki peygamberler neler söylediğini, şimdi sana gelen nasıl geldiğini biliyor mu? Gayb onun elinde mi yoksa? Yoksa Musa'ya verilenler, İbrahim'e verilenler ona mı verildi? O bunları baktı da beğenmedi mi? Ne biliyor? Yani küfredenlerin bilgisi nereye kadar ulaşıyor? Ama bugün bize öyle bir bilgi sunmaya kalkıyorlar ki, teknolojilerini öyle büyük göstermeye çalışıyorlar ki, etkileniyor ve susuyoruz. Ve zannediyoruz ki dünyanın her şeysine sahipler. Uzaya sahipler adamlar. İşte bir takım aletler var tepemizde. Bundan dolayı her şeyi biliyorlar gibi geliyor bize. Ve bu teknolojileri, bu bilgilerini öyle üstün gösterip üzerimize salıyorlar ki biz zannediyoruz onlar çok şey biliyor. Oysa neyi bilmekteler? Neye güçleri yetiyor? Hidayet, cennete giden yolu bulabiliyorlar mı? Onu bilebilirler mi? Mümince yaşamanın huzurunu keşfedebilirler mi acaba? Hayır. اَلَّا تَذِرُ وَاَذِرَةُ وِذْرَ اُخْرَى وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Ve Allah-u Teala açıklıyor ki sonrasında şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yok. İnsan ancak kendi emeğini yiyecek, kendi emeğinin karşılığını görecek. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmeyecek. Ve böyle kurallar bu şekilde devam ediyor. Rabbimiz bu suresinde bizlere neler söyleyecekse onları tekrar ve tekrar söylüyor. Evet sevgili dinleyenler, bundan sonraki bölümde Allah-u Teala kendisini tanıtıyor. Evvelki kavimlerin başına gelenlerden bahsediyor ve hep beraber bizim ona kulluk yapmamızı ve ona yalvarıp yakarmamızı istiyor. Ona kul ol, ona secde et, alnını evet toprağa değdir ve kulluğunu bir daha belirt. Şeytana rağmen meleklerin gösterdiği tavrı sen de göster ve ibadetin sadece Allah'a has olduğunu bilerek, güldüren ve ağlatan Allah olduğunu bilinciyle kulluğunu ona yap. Vazgeçme bu dinden. Evet onlar ağlatmaya çalışabilirler. Gülüşlüğün veya mutluluğun kendilerine olduğunu söyleyebilirler. Hayır, inanma, uyma ve sen Rabbine kullukta devamlı ol. Sureyi özet olarak geçtik. Evet sevgili dinleyenler, bunu da size bırakıyorum. Kitapla beraberliğimiz hep devam edecek. Sizler de çalışacak, öğrenecek, anlamaya çalışacaksınız. Bizim yaptığımız sadece tanıtım ve bir reklamdı. Kitabımızın böyle sureleri de var diyoruz sanki. O güne dair küçük fotoğraflar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair, o günkü müminlerin mücadelelerine dair küçük sunuşlarda bulunuyoruz. Gerisini size bırakıyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.